olacak. Günaydın. O Ne Diyor Öyle Modern Sabahlar'a hoş geldiniz. Bu çarşamba da saat 10'a kadar gündemi konuşacağız sizlerle birlikte. Her zaman olduğu gibi Eda da benimle. Günaydın Eda.
Günaydın Ege, merhaba, nasılsın?
Çok teşekkürler. Bu sohbetlerin en sevdiğim tarafı şu ilk 2-3 dakikada, hani bu dinleyicilerimizin toparlanmaya yavaş yavaş gelmeye başladığı dakikalarda yaptığımız sohbetler. Çünkü sonrasında bunları podcast'e koyarken çat diye kesiyorum. İstediğimiz gibi bomboş konuşabiliriz şu dakikalarda.
Çok güzel. Benim de en sevdiğim bu boş konuşmalar, harika.
Aslında boş konuşma dediğimizde bizi en çok mutlu eden şeyler hakkında buralarda konuşuyoruz. Tam anlamıyla havadan sudan konuştuğumuz dakikalar ya bunlar. Havaların şahane olduğu zamanlarda havadan sudan konuşmak kadar güzel bir şey yok dünyada.
Havaların şahane olduğu günlerde peki benim hasta olup 2 gün yataklara düşmem?
Ya duydum onu biraz, ben böyle bir şeyleri Twitter'da okuduğum zaman şey gibi geliyor. Birilerine bir mesajlar mı veriyorsun acaba falan gibi.
Yok be.
Anlamaya çalışıyorum bayağı bir taraftan.
Dümdüz,
gerçekten bir hastalıklar
dümdüz
falan mı var?
Tabii canım, bayağı dümdüz salya sümük hasta oldum. Yani en son seninle yaptığımız yayında zaten böyle hafif gidiyordum. Geliyor mu?
Bir şey geliyor galiba.
Benim sesimi kimse mi duymuyor ya?
Aa, ben duyuyorum Eda. Bir tek ben duyuyorum. Bunu bil. Buna göre konuş.
Şu an duyuyor musun?
Evet.
Ciddi ciddi geliyor mu?
Arada söylediklerinin de hepsi duyuldu Eda bu arada. Koca istiyorum ben. Koca. Yanıyorum ben, yanıyorum diye bağırdım ya.
Mikrofon kapatmamışım.
Zannediyorum onların da hepsi yayına gitti.
Neyse, oraları kesmezsen podcast'e lazım olabilir. O kısmı dursun.
Belki sonra şey diye konuşuruz. Yayınımız ses getirdi diye konuşuruz.
Neyse işte iyiyim şimdi ama ya, çok şükür geçti. Bayağı ya, bir 2 gün zorluyordu.
Ben ilk defa birisinden şey diye bir mesaj gördüm sayende. Bunu da gördü bu gözler. İnşallah Covid'imdir.
Ama evet ya, çünkü ben şimdi bak, o benim biraz şahsıma münhasır bir durum. Hı hı. Ben paranoyak ötesi bir insanım bu hastalık meselesinde. Yani dün araştırdım en son. Kendimi şeye yatırıyordum artık, yoğun bakımın 3. servisine falan yatmak üzereyim. Çünkü Google'dan bakıyorum.
Hı hı.
Tabii ki her bilinçli
Türk vatandaşı.
Tabii çok mantıklı olarak. Ve gecenin o yoğunluğunda dedim ki Allah'ım inşallah Covid'imdir de hani burnum aktıktan sonra bu meseleyi güzelce bir şekilde kapatırız dedim. Çünkü çok paranoya yaptım gece. Ama şimdi aynı fikirde değilim tabii ki. İnşallah Covid'de değilimdir.
Umarım değilsindir. Şu anda toparladın. Herhalde bu yayın sana iyi geliyor. Öyle bir şey olabilir.
Evet, evet.
Enerji tabii falan bir. Bu arada şimdi hep şey konuşulur ya. Bizim ikimizin de yaptığı iş. Sen işte ağırlıklı olarak esas editörlük yapıyorsun. O Ne Diyor'da. Ondan sonra bir taraftan da mekan işletiyorsun. Ben de yıllardır radyoculuk ve gene mekancılık yapıyorum. Hep şey şikayetim vardı. Dünyada herkesin muhakkak fikri olduğu konularda çalışıyorum ben. Hı-hı. Herkesin işte mekanda şunu yapsanız aslında programda şöyle bir şey yapsanız sana da şey diye geliyorlardır. O Ne Diyor da şöyle bir şey yapsanız millet onlara bayılıyor, şunu koysanız
evet
falan diye. Dükkanla ilgili de öyle diyorlar. Siz dükkanda aslında şöyle şey, Medya şunu ekleseniz coşacak burası diye. Herkesin bir fikri var. Hep şeye özenirdim ben. Ya yani bu beyin cerrahları falan, doktorlar ne kadar rahat. Herkesin her konuda fikri vardı. Kimse gidip de beyin cerrahına şey demiyor. Onu aslında biraz daha böyle açılı kessen, orada hani tam bütün parçayı değil de birazını alsan belki daha güzel olur falan diye kimse beyin cerrahlarına, doktorlarına yorum yapmıyordur falan diye düşünüyordum da. Bu Google sayesinde artık herkes doktora gittiğinde doktor bey şöyle şöyle diyorlar, bunu da bir yerde de şöyle bir şey okudum falan diyerek bize bugüne kadar yapılanların kat kat fazlasını yapıyorlar. Sonuçta çember tamamlanmış gibi bir durum var.
Yani doktorlara da ama sürekli olarak ne doktoru olursa olsun şuram ağrıyor diye gidiyorlar sonuç itibariyle. Bir de onların da öyle bir derdi var.
Gidiyorlar, bir de yorum yapıyorlar. Siz böyle dediniz de ben internette okudum, o ilacı vermiyorlarmış. Sizin yani bana böyle dediniz ama ben internette okudum, böyle de oluyormuş falan diyerek hakikaten adamların canını sıkıyorlardır.
Zor.
Sanki canlarını sıkan başka hiçbir şey yokmuş gibi.
Cahille sohbeti kesmek lazım.
Cahille sohbeti kesersek de bizi kimse dinlemeyecek diye düşünüyorum.
Bu biraz ağır oldu ama neyse.
Yani sadece aslında cahille sohbeti kesmek biraz şey. Yani istemediğin şeylerden bahsedenlere bir sırtını dönersen hayatın daha renkli oluyor. Yani illa konuşacağımız insanların her konuda çok bilgili olmasını istemiyoruz. Hayatımızda da öyle. Yani cahil hiç bilmediği konularda şahane konuşan insanları yanımızda istiyoruz da sıkıcı, bildiği her şeyi bilse de çok sıkıcı olan insanlar var. Yani donanımlıyla da sohbeti kesmek istediğimiz anlar oluyor. Aslında böyle tatlı tatlı konuşmak hepimizin istediği şeyler. O ne diyor ile modern sabahlarda da bunu yapmaya çalışıyoruz. Buna da konu bağlama denir Eda, aklında olsun.
Tebrik ediyorum. Gerçek bir profesyonelsiniz Ege Bey.
Eski konu bağlamacılardan kim kaldı?
Süper.
Konu bağlama ustası olarak dolaşıyoruz Anadolu'nun dört bir tarafından. Modern Sabahlar. O ne diyor öyle Modern Sabahlar'da bu sabah gene gündemi konuşacağız. Gündem de geçtiğimiz günde hepimizin önüne kondu. Gezi davasının sonuçlanmasıyla ilgili. Onunla başlayalım. En çok konuşulan konu o çünkü. Bir durum var bu hukuki şeyler tartışılırken, siyasi konular tartışılırken hep şey diyorlar ya, çok da doğru aslında yani bu yersiz bir eleştiri değil. Herkes kendi çevresine sesini duyuruyor, karşı tarafa dinleyen yok. Belki de karşı tarafla zaten yeterince haşır neşir olduğumuz için bir konuyla da sadece kendi çevremizde bize yakın düşünen insanlarla beraber bir şeyi çözüme ulaştırmak için değil, biraz dertleşmek, üstümüzdeki ağırlığı atmak için konuşmaya da ihtiyacımız oluyor galiba. Bu sabahki konuşmamız da aşağı yukarı öyle olacak gibi ama bir taraftan da işte böyle çok da sessiz kalmak, hiçbir şey demeden geçiştirmek de insanın içine sinmiyor. Dava sonuçlandı ve tartışmaları, beklenen tartışmaları da başladı. Daha onunla ilgili, o tartışmalarla ilgili bir şey vardı galiba. Baktınız mı ona?
İçeriği mi diyorsun?
Ha, evet, böyle insanların bu davayla ilgili, Gezi davası ile ilgili yorumları, hemen bu sonuçlar açıklanır açıklanmaz, karar açıklanır açıklanmaz yapılan şeyler. Güzel yani, bir, o ne diyor da bir güzel bir haber vardı.
Aslında çok tartışmalı gibi değil de hak verenlerin tweetlerini gördüm ben bir içerikte çok fazla. Tabii insanlar orada bağımsız hukuku değerlendirmişler. Burada asıl mesele hani bizim taraftakilerin, tabii yani şöyle söyleyeyim, bu davayla ilgili olanların kimisi demokrasiyi sorgularken kimisi de ses çıkarılmamasıyla ilgili ciddi sıkıntıları var. Çünkü aslında bizim de derdimiz konuşurken her an her dakika hissettiğimiz şey, aslında kafamızdan geçeni çok rahatlıkla söyleyemiyoruz. Dolayısıyla Twitter'da bir cenah da mesela muhalefet ya da işte kanaat önderleri ya da ünlüler, her kimse bu konuyla ilgili çok fazla ses çıkarmıyor diye de bir yandan bir tavır almış durumdalar. Haklılar mı haksızlar mı, orada bir tartışma var. Yani hani söyleyebilirler mi, rahat ifade edebilirler mi düşüncelerini, ya da bunu ettikleri zaman ötekileştirilirler mi? Burası tartışmalı tabii ama konuşmadan da bu işler nasıl olacak, nasıl devam edecek onu da kimse bilmiyor.
Konuşmadan hiçbir şeyin değişmeyeceği belli. Yani birilerinin konuşması, birilerinin ses çıkarması lazım ama konuşanların konuştuklarında ne diyecekleri de belli olunca, yani karşı tarafı da dinleyelim bakalım dediğinde o karşı taraftakinin farklı fikirlerin ne diyeceği de belli olduğu zaman o diyalog çok anlamsız bir hale geliyor. Aslında konuşulacak da bir şey yok. Bir, net bir şekilde herkes neyin neden yapıldığını sanki görüyor. Şey demekten de artık insanlar yoruldular. Yani ne bekliyordun ki? Nasıl olacaktı ki? Bu normal. Başka
i̇şte ama bu alışmak da problem. Yani ne bekliyordun ki? Biliyorduk zaten ki demek de aslında bir türlü kanıksamak. Bunu da mı yapmalıyız? Gerçekten bilmiyorum ama bir taraftan ayrık bir ses de çıkarmalı mıyız? Hani içimizden geleni tutmamalı mıyız? Onu da kimin nasıl bir cesareti var onu da hiç bilmiyorum. Yani ben şöyle söyleyeyim, 40 yaşındayım, 20 yıldır istediğimi söyleyemiyorum. Bu sadece hani benim hayatıma özel. Kim bilir hani aramızdaki hangi insanlar ne düşünecekler bilmiyorum ama en azından bir 20 yıl kayıp bu anlamda, istediğini söyleyememe anlamında onlarda da vardır diye düşünüyorum.
Yani 40 yaşında olup da 20 yıldır istediğini söyleyememek, ki bu bahsettiğin dönemde artık böyle 20'li yaşlarından itibaren bir şeyler söyleme ihtiyacının da insanda, evet, doğduğu dönemi, hakikaten böyle bastırılmış yaşamak ağır. Ben dün bu Gezi davasının kararlarıyla ilgili tartışma programlarından birinde kararlar haklıdır, haklıdır diye savunanlardan birinin şey dediğini duydum ve gerçekten yeni bir boyuta geçtim. Yani ben çok ayrıntılarına girmeyim, ben söylenenler şu, çok ayrıntılarına girmek istemiyorum ama kararlardan sonra bu hukukidir, hukuka uygundur falan diye tartışılması ülkede hukuk olduğunu gösteriyor diyen birisi vardı. İşte mesela Suudi Arabistan'da falan olsaydı bu, kimse itiraz edemezdi, konu kapanırdı. Bence hukuki mi değil mi diye tartışıyor olmamız bile orada hukuk olduğunu gösterir diye, oh artık geldiğimiz yeri bana gösterdi yani. Suudi Arabistan'dan iyiyiz diye sevineceğimiz bir döneme girdik.
Evet, yani demokrasi olmasaydı bunları konuşabilir miydik şeklinde bir şükür durumu var değil mi?
Evet, evet, öyle bir hale geldik yani. Dur daha neler bekliyor bize diye. Şimdi bu Gezi davası aslında dön dolaş şeyle başladık ya, ifade özgürlüğüyle ilgili başladık. İfade özgürlüğünü başka başka yerlerde çok başka tartışanlar da var. Bu şeyle beraber gündeme geldi. Ağırlıklı biraz da onu konuşalım. Çünkü bayağı para dönüyor orada. 44 milyara Twitter aldı. Ne diyorsun?
Yani o paraya onu ne bileyim alınır mıydı? Bir yerde indirip gene kullanmaya başlasaydı iyiydi. Ne bileyim 44 milyar dolara dair bir yatırım yapabilirdi. Fakir olduğum için böyle düşünüyorum şu anda.
Benim çünkü etrafımdaki herkes de aynısını düşünüyor. Benim ilk aklıma gelen 44 milyar doları kur korumalıya yatırsaydı güzeli. Şimdi
ya da ne bileyim bir arsa mı alsaydı bir yerden onları, ya da daire alıp kiraya mı verseydi daha iyi kazanırdı sanki, öyle düşünüyorum.
Ya işte bizim vizyonumuz, şeyimiz, o yüzden biz seninle şey yapıyoruz. Kur korumalı ne kadar veriyormuş, dolar mı alalım, altın mı alalım falan filan diye konuşurken adam roket gönderiyor uzaya.
Yani ama bir de sen şimdi 44 milyar doları kafanda böyle sıfırlarını koyup Türk lirasına çevirebiliyor musun gerçekten?
Valla galiba Türk lirasına çevirme derdi olmadığından bu insanlar başka bir boyutta yaşıyorlar. Yani biz ülke olarak kafamızın bir tarafında habire bir şeyleri 14,5'la başka şeyleri 16'yla çarptığımız için beynimizin gerisinde bir çarpma işlemi var. O yüzden yapmamız gereken diğer şeylere tam beynimizi adayamıyoruz gibi bir durum. 44 milyar dolar, ben şeyi düşündüm yani, 44 milyar dolar aldılarsa Twitter'ı büyük ihtimalle yani şimdi 50'den açılmıştır o sohbet. 50 çok ya, 50 yani biraz indirin, biraz yardımcı olun falan filan diye böyle konuşa konuşa düşünsün mesela Twitter en başta bir satmak istemiyordu falan da onlar da kafadan 50 ver bu işi bağlayalım, 50'den bir kuruş aşağı olmaz, 1 sent aşağı olmaz diye başladılar. Sonra yavaş yavaş bunlar tartışa tartışa şeye indirdiler diye düşünüyorum. 45'e en son bayağı bir uzun şeyden sonra 44'e indirdiler ki şimdi bakacaksın 45 ile 44 arasında senin için benim için bir fark yok da arada 1 milyar dolar var. Ben kimseyi duyamıyor muyum ya?
Ya ben Eda Hanım'ı duyuyorum.
Evet, beni herkes duymuş. Ege sen duyamıyorsun. Atakan da söylüyordu şimdi.
Çok güzel ortam yaratmışsınız ya. Biz aramızda konuşalım.
Ege sen git paylaşalım. Sen.
İyi valla tamam, ne güzel.
Yani zaten 44 milyarı Türk lirasına da çeviremedin.
Çeviremedik canım, kolay mı yani? Ne çevirmekle uğraşacağım?
TL bir şey değil. Çok kolay.
Ben buradan Elon Musk'a bir seslenmek istiyorum. Şu Twitter'ı aldı, şu meselemizi bir hallet.
Sesinin duyulmamasını mı?
Aha, yani daha doğrusu benden başka herkesin duyulması meselesini.
Sen duyuluyorsun, niye sen paniğe kapılıyorsun? Bence sen kendini duymuyorsun.
Ben ne dediğimi biliyor muyum Kenan Bey? Hoş geldiniz bir kez daha.
Hoş bulduk. Hoş bulduk Ege Bey. Yayına böyle paldır küldür girip müdahale etmek zorunda kaldım. Ben sizi duyuyorum, Eda Hanım'ı duyuyorum falan diye. Ama herhalde kendimi duymuyorum. Herhalde insanlar kendini duymuyor şu anda.
Ben sizi duyuyorum Kenan Bey.
Ah İyi, Eda tamam. Hanım. Eda Hanım siz duyuyorsanız gerisi boş. Gerisi boş. Lafı güzel.
Bence şöyle yapalım. Saat 10'a kadar kim kimi duyuyor bunu uzun uzun konuşalım. Güzel de bir sohbet olsun. Yani bizi dinleyenler de sohbete katılsınlar, katılmasınlar şey diye yorum yapabilirler. Aa çok güzel. Ben Kenan Bey'i duyuyordum. Ege'yi duyamıyordum. Ben de tam tersine Ege'yi duyuyordum. Peki, Kenan Bey'i duyamıyordum falan. Boş sohbetler bunlar.
Şöyle yapalım. Biz konuşalım. Duyanlar duymayanlara anlatsın.
Mükemmel. Buna da zaten o ne diyor modern sabahların podcastleri diyoruz. Bak Eda bir kez daha başarılı Anadolu bağlamacılığının örneklerinden bir tanesini gösterdim.
Tebrikler.
Şimdi ben ne diyorum onu söyleyeceğim. Bu gündemle ilgili bence olayın kilit noktası maskeyle ilgili bir şey. Bu pazartesi mi maskeler fora oldu?
Aa doğru doğru. Onu ona
evet
gelecek
aynen.
Maskeler. Yani bizim de kafamıza göre bir yayın akışımız var aşk olsun.
Çok yani, özür diliyorum
ama planladım.
Bu maskenin aslında gündemin odak noktası olduğunu keşfettim. Biliyorsunuz gezi olaylarında gezi olaylarıyla beraber maskeler yasaklandı. Biliyorsunuz maske takmak yasaktı. Ne oluyor? Ne?
O dönem çapulcu, doğru doğru.
Tabii çapulcular maske takar falan diye maskeler yasaklandı. Şimdi Gezo davasının bitmesiyle de maskeler tekrar kaldırıldı. Bakın dikkat ediyor musunuz? Hep maske üzerine dönüyor bu olay.
Kenan Bey büyük resmi gördünüz diyebilir miyiz gerçekten?
Evet. Şimdi şöyle düşünün Eda Hanım. Bir de Elon Musk'ın soyadı A ile yazıldığını düşünün. O da maske.
Hayda. Bakın ya, şimdi oyuna.
Kenan Bey şu anda büyük resmi yırttı.
Yırtıp attı parçaladı benim resmen baktık ya.
Benimle oyun olmaz Elon. Bak söylüyorum buradan. Buradan Elon'a sesleniyorum. Benimle oyun olmaz. Yani 44 milyarın olabilir. Yani benim onun 44'te biri olabilir ama yani beni küçümseyemez.
Doğru şimdi yani Kenan Bey peki siz yıllardır ticaretin içinde bir insan olarak 44 evet. milyar eder miydi Twitter? Ben kendi attığım tweetleri biliyorum. Eda'nın attığı tweetleri biliyorum. Sizin attıklarınızı da biliyorum. Yani onları ilk ne okuyorsun? Ne oluyor Twitter'ın sahibi olduğu zaman? Herkesin tweetleri sana geliyor. İlk sen okuyorsun. Ondan sonra ona göre retweet mi?
Tabii. O şeyin 500 milyonun tweetini sabah kalkıp tek tek okuyorsun. Sonra yayınlıyorsun. Öyle bir şey var. Bu yayın editörü falan gibi bir şey bu. Gazetedeki. Hı hı. Herkesin şeyini okuyup beğenmezsen yayınlamıyorsun. Öyle bir özgürlüğün de var.
Bir de istediği herkese DM'den yürüme hakkı galiba Twitter'ın sahibi olunca geliyormuş.
Yani Elon Musk zannetmiyorum yürüdüğünü ya. Yani öyle bir potansiyel yok gibi onda.
Vallahi yani, onu galiba Eda biliyor. Bir.
Öyle mi bu?
Bana yürüdü geçen gün ben blokladım. Ama o zaman daha 44 milyarı almamıştı Twitter'ı. Şu an biraz pişmanım.
Eğer hemen kaldır bloğu yoksa atar seni Twitter'dan.
Kuzenim yazmış diyeceğim zaten.
Ya 44 milyar ya verilir niye verilmesin? Adamın parası var veriyor. Twitter bence sosyal medya içerisindeki en önemli mecralardan bir tanesi işin gerçeğine bakmak gerekirse. Adam neydi şu Ege Bey siz bilirsiniz NFT mi vardı bir şey çıktı. Adam affedersin osuruğunu satıyor 10 milyon dolara. Yani Twitter 44 milyara ucuz onun yanında.
Aynı şu anda geçen hafta Twitter'ın müdürünün söylediğini. Ya osuruklar 10 milyon dolara satılırken kusura bakmayın. Twitter'a da biz biraz bir 44'ü çekelim falan demiş.
Tabii öyle pazarlık etti. Zaten pazarlık en son osurukla bitmiş.
Twitter'ın satışı satılırken şimdi Elon Musk'la beraber Twitter'da neler değişecek falan gibi konuşmalar vardı ya. Bunları dinlerken şey üzüldüm ya. Senle de dün mesajlaştık ya. İnsanlar şey diyor şimdi Elon Musk kaldı. Acaba artık ifade özgürlüğü bitti mi? Twitter nasıl bir yer olacak falan gibi. Böyle bize göre biraz lüks bir takım tartışmalar var.
Ya Elon'un öngöremediği şu, biz o lüksü zaten yıllar öncesinden aldık. Yani ifade özgürlüğümüz zaten olmadığı için hiç gerek yoktu yani Elon'un böyle bir şey yapmasına. Bu bir yenilik değil Türkiye için. Türkiye her zaman çok daha önde gidiyor. Dolayısıyla Elon Musk bizi kıskanıyor diyebiliriz bu noktada. Adam şey demiş, yani herkes istediğini yazacak ama açık kimliğinle yazacaksın. Bir kere kimliğini beyan edeceksin, ikametgahını göndereceksin, vesikalığını göndereceksin. Mesela ben Tanrı Şive olarak yazamayacağım orada, saydıramayacağım sana Ege. Yani mesela şey diyemeyeceğim, silip mayo giyen haysiyetsizdir yazamayacağım sana. Yazdığım
Yani
anda sen beni bulacaksın.
tavsiye yani Tanrı Şive olarak yazdıkların değil de benim esas senin öbür hesabından arzulu sevda hesabından gece yazdığın uyudun mu hesapları beni rahatsız ediyor. Ben yani onlardan kurtuluyor olmak çünkü ilk seferinde ben de ne yalan söyleyeyim heyecanlandım. Ama sonra işte ortaya çıkınca bu tip şeylerle havaya girmemek ortaya. Abi şey ya gelip Türkiye'de hatta Erdoğan'ın açıkladığı bir şeydi galiba ya bu sosyal medyaya TC yok Devlet Bahçeli mi söylemişti onu?
Yani evet, o cenahtan birileri galiba İletişim Başkanlığından mı söylenmişti, Devlet Bahçeli mi? Yani o cenahtan birileri öyle bir şey önermişti.
Sosyal medyaya TC no'la girelim falan gibi.
Yani evet, öyle bir şey söylendi. Şimdi biraz içime doğru üzülüyorum bunları düşününce. Alan gerçekten böyle bir şey yapar mı diye. Ama yani herkesin birbirine saydırdığı bir dünya oluşacak böyle, böylelikle açık açık. Fakat herif şeyi de getirdi, Elon Musk.
Yalnız
Ya ben
herif
bunu
demezsek,
Elon Bey
herif
şunu da getirdi.
demezsek. Elon'un esas yalakası ben olacağım ya.
Yo, en
Kimse
çok ben
anlamayacak ne
olabilirim
olduğunu.
ya.
Türkiye'de bir adam varmış. Türkiye'de bir adam varmış. Elon diye yatıyormuş, Elon diye kalkıyormuş. Lütfen yani Elon Musk hakkında konuşurken herif demeden konuşalım.
Özür dilerim.
Sonuçta bu Spaces'ı da bize açan Elon abimizin Elon mu diyor? Bana Elon diyorsun çok zoruma gidiyordu da diyebilir. Elon abimizin her
Yalın
yaptığı gibi bu Spaces'ta doğru. Onun sayesinde, onun el vermesi sayesinde biz de burada konuşuyoruz. Oğuz günaydın, hoş geldin.
merhaba Ege Bey.
Ne haber,
Sağ olun.
nasılsın?
Siz nasılsınız? Merhaba Eda Hanım.
Merhaba Oğuz, hoş
Hoş
geldin.
bulduk.
Oğuz'la tam şeyi konuşuyorduk. Abi yani sende de o kadar yok, bende de o kadar yok. Biliyoruz beraber birleşsek bu Twitter'ı alır mıyız falan derken tabii parayı kenarda hazır tutan Elon Musk bizden önce davrandı. Oğuz ne diyorsun bu Twitter'la ilgili?
Yani ben hani başından beri konuştuğumuz konularla çok fazla ilgili konuşmama kararı aldım ama sadece şunu söyleyeyim. Hani bir istatistik mezunu olarak 44'ü 2,9091 ile çarparsanız aslında bu paranın ne kadar büyük bir para olduğunu göreceksiniz. Onun karşılığı kayıp bu ülkede çünkü.
Şey mi?
100,
Ha, 128 milyara mı bağlanır? Vallahi işte bak Eda, buradan biz hata yapıyoruz. Matematiğimiz kuvvetli olsa ne espriler yapacaktık.
Bence
Oğuz.
Allah'tan benim matematiğim kuvvetli değil dediğim bir noktadayım şu anda.
Çarpmayla, bölmeyle hakikaten çok şeysin. Oğuz, sen mesela kendi ismiyle Twitter'da takılanlardansın.
Yok, onu da değiştirdim. Dün itibariyle Ozi yaptım.
Ozi mi yaptın? Ben hala Oğuz görüyorum burada. Yani yarın öbür gün ismini Ozi yapanlar falan hep teker teker Twitter'dan atılacak diye bir şey var.
Şöyle Elon'un 3-4 gün önceki açıklaması var. Tamam, 44 milyar Twitter'a verdi. Ama kendi evim yok, arkadaşlarımın boş odalarını kullanıyorum diye bir açıklaması var. Bu da ne kadar bir nasıl diyeyim, tezat oluşturduğunu. Yani Türkiye'de yaşıyor olabilir, aramızda olabilir. Yani kirasını veremiyordur belki. Arkadaşlarının boş odalarında hayatını geçindiriyor olabilir diye düşünüyorum.
Bu çok
Ya o...
zenginlerden bahsedilirken hep şey denir ya, Elon Musk için de onu diyebiliriz. Böyle böyle zengin oluyorlar zaten.
Bence de. 44 milyarı böyle böyle biriktirmiş.
Yani hem zengin hem serseri nasıl olunuyorum? Cevabı bu adam galiba. Ben hayatımda hem bu kadar serseri olup bu kadar zengin olan adam görmedim ki, bu yaptıkları, yediği haltları daha önceden de biliyoruz. Şimdi açtırmasın benim ağzımı.
Açsana Eda.
Eda Hanım
Çünkü
yine şeyini, tavrını koydu yani
ben o
yayında.
kadar
Elon
hastası değilim ya. Elon
Musk. Ya
Musk'ın.
neler neler. Müptezerlik
Yargılanacaksın
desen,
Elon Musk.
bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adamda müptezerlik desen var. Ondan sonra şu Johnny Depp'in karısı var ya, şu an davalık olduğu kadının adı Amber mıydı?
Amber'ın.
Amber, ondan sonra Kara, bunlar böyle üçlü bir acayip bir ilişki çeşidi falan yaşadılar.
Johnny
İtiraf
Depp yeni
ettiler bunu.
şarkı çıkartıyormuş. takmış koluna elin adamı. Neyse.
Oo, kapatıyoruz yayını.
Görüşmek üzere. Ben bana ayrılan sıra
doldu. Elon Musk kafasını duvarlara vuruyor. 44 milyara şu espriyi canlı yayında duyalım diye mi verdik? Allah da benim belamı versin falan diyerek. Olsun, çok teşekkürler. Zirvede bitiriyoruz sohbetimizi.
İyi yayınlar.
Teşekkürler. İçime doğru çöktüm ya size.
Sohbetin ortasına bomba bırakıp gidenler. Çisil de bizimle birlikte, bir günaydın diyelim ona da, bir kız sesini duyalım sabah sabah güzel güzel. Ne diyorsunuz bu işlere? Hemen şeyden başlayalım. Yani, Twitter'ın satılmış olmasına.
Belli ki bu sabah yaşadıklarımızdan Elon Musk işi batırmış. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.
Hakikaten ya. Çalışan şeye sıçtı ya içine. Ben de düşünüyorum 44 milyar bu şirkete girdikten sonra sesimiz coşar. Herkes yan yana konuşuyormuş gibi bir ortam olur da daha ilk gün, bak daha ilk günden.
Ya bu şey dediyse, yazılımcıları da hepiniz takım elbiseyle geleceksiniz falan dediyse belki onlar da
aslında Eda, bak bu sizi de ilgilendiren şeylerden bir tanesi. Bu yeni modern şirketlerde herkes bir kafasına göre takılıyor ya. Bu Twitter'da da öyledir işte. Şortlarla gitmeler, hep Google'ı görüyoruz ya, orada uyumalar falan filan, çılgın kıyafetler falan. Ben Elon Musk'ın Twitter'a şeyi getireceğini düşünüyorum yani. Efendi gibi geleceksiniz işinizin başına. Erkekler jilet gibi tıraşını olacak, saçlar tarınacak. Kızlar, saçlarınızı doğru düzgün iki renk varsa o iki renkten birine boyayacaksınız. Mavi saçlar, pembe saçlar, değişik değişik modeller, efendim farklı kıyafetler istemiyorum. 44 milyar dolar verdim ben buraya kardeşim falan diyerek Twitter'ı adam edecek diye düşünüyorum.
Vallahi 5 katı maaş verse bence onu herkes yapar.
Bu şey yapmıştı ya, Almanya'da galiba, şort giyilmesine izin vermeyen erkekler etekle gitmişlerdi.
Hmm, evet evet, hatırlıyorum.
Bu işlere karışmak da birazcık tehlikeli aslında şu saatten sonra.
Herkesin giydiğine kimse karışamaz demişler Twitter'da. Elon Musk da bozulmuş. Çok uğraşacağım falan demiş.
Bu şey, Google Türkiye'de anlatmıştı bir arkadaşım. Bu mesai saati uygulaması yokmuştu. Ama sonra bir tane Türk şey gelmiş başlarına, müdür. Trip mesai saatine getirmiş. Kural değiştirmediği için.
Tamam, eşek gibi. Bir de kapıda şey basıyorlarmış. Şu saatte geldi, bu saatte çıktı falan diye. Ama sanki biraz da lazım ya. Yani 44 milyar vermişsin. Herkes kafasına göre takılıyor. Efendim biz özgürlüğümüzü şey yapmadıktan sonra burada yaratıcılığımızı ortaya koyamıyoruz. Kardeşim, yaratıcılık varsa içinde takım elbiseden de çıkar o yaratıcılık.
Yok, bence çıkmaz. Çünkü mesela başındakinin tişörtüne bakıyorsun falan, aa çok yaratıcı bir tişört giymiş, ben de yapayım.
Ama o zaman yaratıcı olduğumuz nereden belli olacak Ege Bey?
Bence Çisil şu anda, yani bugüne kadar böyle sanat tarihinde falan filan hep konuşulan şeyler vardı. Yaratıcılık nereden gelir? Efendim insanın içindeki o ilham perilerini besleyen nedir? Çok güzel özetledi bize Çisil. Mesela bir arkadaşın geliyor. Yaratıcı esprili bir tişört var üstünde. Onu görüyorsun. Ben de yapayım diyerek. Bir anda yaratıcılığın kapıları açılmış oluyor. Sokakta donsuz yürüyen adam. Çok öyle şey değil yani. Dua Lipa'nın babası değil.
Evet ya, keşke Dua Lipa'nın babası yürüseydi.
Sen Sakarya'da oluyor. Bir özetler misin konuyu? Sonuçta yani... donsuz bir adam.
Şöyle.
Sonuçta donsuz bir adam, seni özetlemen lazım.
Donsuz insanlar benim uzmanlık alanım çünkü, doğru. Çok doğru bilgi. Bu video dün çekilmiş. Bu arada merak edenler varsa şu an canlı yayın şeyinin en üstünde duruyor, bizim yayınımızın üstünde. Tıklayarak bakabilirler yürüyen adamı. Eş zamanlı ben de anlatayım. Dün Ankara'da çekilmiş bu video. Öğlen saatlerinde bir tane amcamız elinde bira şişesiyle Sakarya sokaklarında, Sakarya Caddesi'ni bilenler bilir, orada çok barlar falan vardır, hani Ankara'yı bilmeyenler için anlatayım, mekanların olduğu bir yer. Öğlen saatlerinde elinde birayla tamamen anadan üryan ve cız cıvıl bir şekilde yürüyor adamcağız.
Eda, eşini... ayaklar çıplak mıydı? Tamamen çıplak değil mi?
Tamamen çıplak, hiçbir şey yok üstünde. Yani kol saati bile yok, adam o kadar çıplak. Anadan üryan dediğimiz şey zaten tam olarak bu yani. Adamın üstünde doğduğu andan itibaren katılmış hiçbir şey yok, elindeki bira şişesi hariç. Ve de maalesef estetik bir görüntüsü yok amcanın. Hani bakıp da vaa şuna bakın diyeceğimiz bir tip değil, ama insanlarda şöyle bir şey var, tepki şu oldu. haklı adam ya dediler. Çünkü hani bir süre sonra galiba delirmek böyle bir şey ve biz de onlardan bir tanesi olacağız diye.
Bir gün çetenler şey diye konuşuyorlardı Eda zaten. Kral be, kral.
Evet evet, kral. Çünkü bir de soğukkanlı adam yani yürürken ben tuhaf değilim, siz tuhafsınız diye bir özgüveni var adamın. Videoda dikkat ederseniz etrafındaki hiç kimse de "Vaa şuna bakın" diye yürümüyor. Yani görmüyor, zaten bakmıyorlar.
Onu konuşuruz zaten ilerleyen dakikalarda. Hiçbirimiz sokakta donsuz adam gördüğümüzde ne yapacağımız konusunda tecrübeli değiliz galiba. Tyler, günaydın.
Merhabalar, günaydın.
Hoş geldin Tyler. Hoş gerçek ismin o değildir diye düşünüyorum.
Evet, gerçek adım Ahmet.
Ben Ahmet Bey, hoş geldiniz.
Bir şey söyleyeceğim. Acaba bu abimiz, amcamız bir eylem mi yapıyor yoksa donuna kadar soyuldu mu acaba?
Valla bir slogan atılmıyor, bir şey yapılmıyor. Sen izlemiştin videoyu büyük ihtimalle.
Şu an sohbet odasında sabitlenmiş, orada izledim ve enteresan. Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum ama bence yardım edilmesi gerekiyordu o amcaya. Yani hemen bir
elinden bir tutmak yapıyor. İstersin ama yani işte ne bileyim, bu adam feryat etse de mahvoldum, bittim falan diye yanına koşacak çok insan da var da. Donsuz adamın neresinden tutacağını, yani ben elini tutayım kaldırayım dediğin anda tuttuğun yer eli olmayabilir. Bu tip korkular var.
Tehlikeli senaryolar da olabilirdi yani. Ama çok enteresan ya, ben ilk defa... Ha, bir de Kadıköy'de bir trans bir birey böyle bir şey yapmıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet ama, evet, geçtiğimiz 12... aylarda o da vardı, doğru.
Evet, o eylemdi ama bu amca herhalde yiğidin malı meydanda olarak direkt caddede yürüyor galiba.
Bu eylem falan değil değil mi? Eda, sen bu sohbetin, daha doğrusu bu yürüyüşün nereye gittiğini bilmiyorsun değil mi? Nereden başladı? Aslında bu hakikaten üstünde konuşmak gerekirse bana şey gibi geldi. Nasıl yorumlarım, nasıl olur falan diye. Şimdi Eda'nın kafalar bu konuda biraz güzel çalışıyor. Bir şeyi daha anlatayım bu konuyu derinlemesine şey yapmadan önce. Dün bir şey vardı, belki onu da görmüşsünüzdür Twitter'da. Bir A Haber şeyinin, muhabirinin böyle bir motosiklet fuarında gidiyor, şey diyor. Bu da işte küçük bir, hayır efendim o değil, bu adamı devamlı bozuyorlar falan. İnsanlar da A Haber muhabirine yapılan muameleye bakın ha ha diye paylaşmaya başladılar falan. Ben haberi iki defa gördükten sonra Eda'nın tweetine rastladım, şey dedi. Bunun kurmacı olduğu belli falan diye bir yorum vardı. Biraz kurmacayı koklama şeyi başarılı o konuda. Bu abimizde bir kurmaca bir şey var mı? Veya bu nereden adam, kurdular bu adamı?
Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu adam dünyada görüp görebileceğiniz en gerçek adam. Kurmaca falan değil. Adam yani kafasına öyle esmiş artık, o kadar umursamıyor ki hiçbir şeyi. Dümdüz yürüyor. Bir hedefi yok, motivasyonu yok. Beni bu videoda rahatsız eden tek şey ne olduğunu söyleyeyim size. Adamın kafasının altı, yani boynundan aşağısı hiçbir şekilde gün yüzü görmemiş. Boynundan üstü de haddinden fazla güneş görmüş. Yani inanılmaz bir ton farkı var adamın vücudunda. Beni sadece tek irite eden şey oldu. Onun dışında hani göbeğiymiş, ne bileyim orası açıkmış, burası açıkmış. Yemin ediyorum bunlarla ilgilenmiyorum. Bu adamı götürüp bir solaryuma yatırmak istedim. İçimden geçen sadece oldu.
Aslında o civarlarda olanlar olabilir, olaya şahit olanlar veya bir arkadaşımız görmüştü. Bu hakikaten, bu adam her gün şu saatlerde geçiyor. İlk defa kameraya alan için bir koca ayak diye bir şey vardır ya, efsaneler. Gerçi bu adam donsuz dolaştığından koca ayak yerine başka koca koca şeyler. Gerçi videoda öyle çok insanları ürkütecek bir görüntü de yok da. Evet. Bu efsane olarak ara ara dolanıyordu donsuz Sakarya'da da, ilk defa mı video alındı gibi bir düşünce olabilir.
Valla milletin rahatlığına bakılırsa hani her gün o saatte oradan çıplak ve donsuz geçiyormuş gibi bir şey var. Bakış var herkesin üstünde. Çok kanıksamış çünkü herkes. Sanırım ona da bir hürmet gösteriliyor bu anlamda.
Buranın donsuz abisi geçiyor. İçimizdeki yalanları onun donsuz geçmesiyle beraber yüzleşerek ruhumuzdan temizliyoruz falan gibi böyle. Buradan her geçen donsuz bize bir insanın saflığını hatırlatıyor diye düşünebilir.
Merhaba, günaydın.
Hoş geldiniz hanımefendi.
Hoş bulduk, nasılsınız?
Çok teşekkürler. Ne yapıyorsunuz?
İyiyiz, işe geldik, çalışıyoruz.
Kolay gelsin. Neredesiniz, ne iş yapıyorsunuz Aygül Hanım?
Bursa'dayım. Petrol ofisinde muhasebeci olarak çalışıyorum.
Kolay gelsin. Habire sizin şey değil mi? Şu anda muhasebe yap. Tamam da bunlar bu kadardan gelmişti. Biz bunu ilk birkaç şeyi bu kadardan sattık. Sonra böyle arttı falan diye tır tır tır o değişen benzin fiyatları size bir ekstra mesai çıkarıyor değil mi?
Doğrudur vallahi. İnsanlar da yani fiyatlar artıyor, kuyruk oluşuyor, fiyatlar yani insanlar öyle bir şey ki artık inanın fiyat artıyor diyorlar, kuyruk oluşturuyorlar. Yarın indirim var diyoruz, hala kuyruk oluşuyor. Sözde diyorlar ki şey artık arabaları kenara bıraktılar.
Gelsinler bir de Aygül'e sorsunlar, o kenarlar dediğin sizin istasyon galiba. Aygül Hanım, evet. Hangi konuda konuşacağız? Donsuz adam mı sizi heyecanlandırdı sabah? Onun için mi geldiniz?
Vallahi ben Elon Musk'ın evim yok, arkadaşlarım boş odasında kalıyorum da daha çok ilgimi çekiyor şu an.
Şöyle diyeyim, dünyanın en zengin adamı olduğunu biliyoruz şu anda. O şey Amazon'un Jeff Bezos'uyla falan filan böyle biraz şey yaptılar, kapıştılar falan ama şu anda dünyanın en zengin adamı. Gerçi o zenginliğini 44 milyara gitti. O biraz içimizi rahatlattı. Size gelse, Aygül ya Bursa'ya geleceğim. Bursa'da işte bir İskenderiye dediler bana, muhakkak Bursa'ya bir uğramam lazım ama otel motel uğraşmak istemiyorum. Sizde kalsam olur mu dese dünyanın en zengin adamı.
Vallahi ben bir odamın kirasını isterim.
Ha, o kadar da bedava değil.
O kadar da bedava değil. Bunun elektriği var, suyu var.
Aygül Hanım yine fakirlik aktı. Yani bir odanın kirası ne demek? İnsan bir evin kirası der, bir yıllık bir şey ister. Ya bizden olmayacak arkadaşlar. Bunu kabul edelim.
Vallahi olmuyor. Yani Aygül Hanım da bence çok büyük vurduğunu düşünüyordu ama işte öyle, ruhumuz öyle ki anca odanın kirası. Ben Elon Musk'ın sizin evde bir ay kalsa, hani odanın kirasını anlaştığınızı düşünüyorum da, bir gün gelirken evin bir ihtiyacı, zeytinyağı da aldım bak, ayçiçek yağı aldım 5 litrelik falan, Aygüncüm bunu da mutfağa koyalım, bitmişti geçen gün fark ettim demeyecek bir adam olduğundan eminim yani.
Ya doğrudur, doğrudur da şimdi mesela şey de var, görüyorsunuzdur etrafta, Twitter'da falan dolaşırken ben hep denk geliyorum. Böyle bir tane adam var, hani aklı dengesi yerinde değil diyorlar, önüne para koyuyorlar 200'lük. Hani insan hepsi ama 200'lük, 50'lik, 5'lik koyuyorlar ya, 5'liği alıyor. Niye 5'liği aldın diye soruyorlar. E diyor 50'liği alsam, 200'lüğü alsam bu sefer oyun biter diyor. Benimki de öyle mantık, öyle düşünmeye başladım artık, her şeyi boş vermişliğe vuruyorum, anlıyor musunuz? Biz de delirdik çünkü.
Öyle bir hale geldik hakikaten de.
Evet.
Yani umarız Elon Musk evinize... Ben bu arada şimdi gerçek bir hikaye anlatacağım. Bu Elon Musk Türkiye'ye gelmişti ya zamanında.
Evet.
Bizim dükkanın diğer köşesindeki geleneksel kebapçıya götürdüler Elon Musk'ı akşam yemeği için. Ben de... O zamanlar çok sinirliyim. Keşke bizim dükkana gelseydi, keşke bizim dükkana gelseydi falan diye. Sonra bunun değerlendirmesini de yapınca şey ortaya çıktı. Yani Elon Musk Ankara'ya geldiğinde işte böyle onu yemeğe çıkardıklarında misafir olarak bizim dükkana getirselerdi biz hesap almazdık ya. Elon abimiz 40 yılda bir gelmişsiniz. Bir de yani hesap almadığımız adam dünyanın en zengin adamı. Bir de yani dolarla kazanıp TL ile ödeyecek bir adam. İstediğin gibi yazacakken hesabı Elon abimizden para almak bize yakışmaz falan diye şey yapardık. Size gelse Eda alır mıydınız siz parasını?
Alırdım tabii canım yani. Bak aklıma şey, kuveri 20 lira yazardım diyecektim. Şu an benim ne kadar fakir olduğum.
Birbirinden beter. Yani Aygül Hanım da beceremiyor bu işi. Benim de beceremediğim ortada. Senin de kuveri 20'ye çekmek gibi korkunç bir şey var. Elon
İnşallah
ne yapacağını
şaşıracak. İnşallah gelmez ya.
Modern Sabahlar. O ne diyor öyle, Modern Sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler bir kez daha. Eda çok teşekkürler bu sabah için.
Ben teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Cuma sabahına bekliyoruz tüm dinleyicilerimizi O Ne Diyor ile Modern Sabahlara. Tabii Cuma'ya kadar beklemenize de gerek yok. O Ne Diyor ile Modern Sabahların podcastlerini başta Spotify olmak üzere bütün podcast platformlarında bulabilirsiniz. Hatta Apple Podcast'lerden dinliyorsanız eğer orada biraz buna yıldızlar verebilirsiniz. Güzel yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Cuma sabahı da bizi yeniden canlı canlı dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.